Ayrım 19, Piyon, Stephen James, sayfa 243, 44. bölüm. Aaron Jeffrey Kincaid hayatında sadece bir tane gerçek psikopat tanımıştı. Aaron küçükken Güney Mississippi'de ergen gençler için kurulan devlete ait bir grup evinde 4 ay kalmıştı. Devlet artık buralara yetimhane demiyordu. Elbette demiyorlardı. Kulağa çok olumsuz geliyordu. Orası yetimhane değil, bir grup eviydi. Sanki öyle bir yere ev adını vermek orayı bir eve dönüştürüyormuş gibi. Sanki bunu yapmaya herhangi bir şey yetecekmiş gibi. Elbette mantık hala aynıydı. Ailelerini kaybeden ve artık çiftlerin evlat edinmeyi isteyebileceği kadar sevimli ve kucağa alınabilecek kadar küçük olmayan çocuklar bir araya gelip oradan ayrılma ve toplumun sırtında bir kambur olma yaşına gelene kadar birlikte yaşarlar. En azından grup evinde çalışanların çocukların duymayacağını düşündüklerinde yaptıkları tanım buydu. Espri anlayışları böyleydi. İşte Aaron Jeffrey Kincaid'in psikopatla tanıştığı yer burasıydı. Mississippi, Lacroix'teki Oak Island grup evinde. Severn, derin akıntıları olan gri soğuk bir havuzdu sanki. Oradaki ilk gününde kendisinden neredeyse 6 yaş büyük gorile benzeyen lise 1. sınıf öğrencisi Lucas'la koridorda karşılaşmıştı. Lucas diğer bütün çocuklara zorbaca davranıyor ve hepsi ondan nefret ediyordu. Ama kimse ona karşı çıkamıyordu. İki öğrenci birbirine bakarak koridorda dikiliyor, hiçbiri kımıldamıyor, geri çekilmiyordu. Lucas yeni gelene bakarak "Çekil yolumdan," dedi. Severn sadece gözlerini dikmiş bakıyordu, duygusuz, vurdum duymaz bir şekilde hareket etmeden. Lucas daha da yaklaşarak buyurdu. "Sana çekil dedim." Severn'ı duvara yapıştırdı ve karnına sertçe vurdu. Severn nefes almaya çalışırken Lucas ona doğru eğildi. "Annene ne olduğunu duydum küçük, ne işi yaptığını. Öyle doğranmayı hak etmiş." Ve sonra bir şeyler oldu. Yeni gelen incecik küçük çocuğun içinde bir şeyler koptu. Bir yılan kıvraklığıyla diğerinin boğazına sarılıp sıkmaya başladı. Lucas koca yumruklarıyla Severn'a vuruyordu ama hiçbir etkisi olmuyordu. Severn'ı ayırmak için 5 çocuk uğraştı ve Lucas sonraki 4 ayı hastanede tekrar yutkunmayı öğrenmeye çalışarak geçirdi. Tabii diğer çocuklar Lucas ortalıkta olmadığı için memnundular. O yüzden yönetim kavgayı sorduğunda onlara Severn'ın kendini koruduğunu söylediler ki bu oldukça doğruydu. Böylece ıslah evine gönderilmek yerine evde kalmasına izin verildi. Severn daima izleyen, tartan, hesap yapan bir sürüngen haline geldi. Ama Aaron'a en çok etkileyen oda arkadaşının fiziksel gücü değil, insanları değiştirme ve kontrol etme yeteneğiydi. Aslında bu işte neredeyse Aaron Jeffrey Kincaid kadar iyiydi. Aslında neredeyse baba kadar iyiydi. Ama tabii ki sadece insanları değiştirme yeteneğine sahip olmak bir insanı psikopat yapan şey değildir. Öyle olsaydı birileri Aaron Jeffrey Kincaid'in de psikopat olduğunu düşünebilirdi. Ama hayır, her ne kadar hayranlık uyandırıcı olsa da ikna yeteneği yeterli değildir. Psikopat olmak için empati duygusundan yoksun olmanız gerek. Diğer insanların hissettiklerini veya yaşadıklarına tamamen kayıtsız olmanız gerekir. Şimdi bile Kuzeybatı'da 19 yıl boyunca işlediği çılgınca cinayetlerin ardından 2001'de yakalanan Yeşilırmak katili Gary Ridgway'i CNN'de izlediğini hatırlıyordu Kincaid. Sonunda 48 kadını öldürmekten suçlu bulunduktan ve 41'ini daha öldürdüğü iddia edildikten sonra soruşturmacılar ona kendisinin diğer insanlardan ne farkı olduğunu sormuşlar. O da farkını 3 basit sözcükle özetlemiş. İnsanlara değer vermemek. Psikopatlar insanlara değer vermezler. Dürtüleriyle hareket ederler, suçlu hissetmezler. Dünyanın geri kalanının yaptığı gibi. Duygusal yanıtlar vermezler. Güce ve kontrole karşı doymak bilmez bir ihtiyaç duyarlar. Bazıları korku hissetmez. Bazıları partnerleri acı çekmiyorsa, ölmek üzere değilse veya hali hazırda ölü değilse seksüel doyuma ulaşamaz. Genellikle psikopatlara en çok keyif veren şey başkalarının çektiği acıdır. İşte Severn böyleydi. Bilinci yoktu, suçluluk duygusu yoktu, korku duymazdı, pişmanlık duymazdı. Psikopatların patolojileriyle ilgili işaretleri 15 yaşında vermeye başladıkları söylenir. Severin erken gelişmişti. Bir gün okuldan sonra ev sahibi aileye görünmeden sigara içebilmek için pencereden çıkıp grup evinin güney tarafına sinmişti. Mississippi'de Nisan ayıydı. Sıcak ve buharlı. Nemin tadını hissedebilirdiniz. Tam sigarayı yaktıktan sonra yakındaki ağaçlıktan sesler geldi. Çığlıklar. Yüksek, ilkel, insan sesinden başka bir ses. Sesler biraz yukarıdaki açıklıktan geliyordu. Aaron orayı biliyordu. Gençler gece geç saatlerde ateşin çevresinde içki veya marihuana içmek için buluşurlardı bazen. Sesi yine duydu. Neydi bu? Sonra da bir gülme sesi, sessiz ve sakin ve ağaçların arasından sızan soluk bir ses. Hoşuna gidiyor değil mi? Aaron yeşilliklerin arasında bir hareket gördü ve sessizce oraya yaklaştı. Başka bir çığlık daha, bu kez daha keskin. Kesinlikle insan değil, bir hayvan. Ne oluyor? Öğrenmesi gerekiyordu. Ama sonra çığlık aniden kesildi. Değişik, nemli, şırıldayan bir ses tarafından bastırıldı. İşte oldu, böyle daha iyi dedi ses. Aaron kenara yaklaştı ve çalların arasından baktı. Birinin diz çökmüş mırıldanarak elleriyle bir şey yaptığını görebilecek kadar yakındı şimdi. Önünde yerde her ne varsa görünmüyordu. Aaron bir adım daha yaklaştı. Kimdi bu? Sadece sırtı görünüyordu. Ya Aaron'ın yaptığı hareketi göz ucuyla görmüştü ya da hafif ayak seslerini duymuştu. Ama yaptığı şeyi bıraktı. Dondu. Aaron da dondu. Zaman donmuştu sanki. Aaron'a göre içinde bulundukları o an bahar yağmuru, çiçekler, toprak ve kan gibi koktu. Sonra yeşillikteki o kişi başını yavaşça çevirdi ve yılanlara has düzgün bir hareketle ayağa kalktı. Aaron onu hemen tanıdı. ''Merhaba Aaron.'' Severin'in elinde koyu renk kanla kaplı bir çakı vardı. Yapraklarla kaplı orman toprağını ellerinden ve kollarından daha da çok kan damlıyordu. Aaron gözleriyle kan damlalarının düşüşünü takip etti ve işte o zaman oda arkadaşının kediye ne yaptığını gördü. Nasıl olduysa zavallı yaratık hala hayattaydı. Başından geriye her ne kaldıysa onu takatsizce kaldırıp indirdi. Sonunda Aaron'a bakmayı başardı. Daha doğrusu bakmaya çalıştı. Bunu yapabilmek için gözleri yoktu. ''Ne yapıyorsun Severin?''
''Küçük bir deney.''
Severin başını belli belirsiz kaldırdı ve parmaklarını sallayıp taze yaprakların üzerine ılık kan damlaları döktü. ''Kimseye söylemezsin değil mi?'' Bir an için, sadece bir an için Aaron kaçmayı düşündü. Ölen kedinin çıkardığı boğuk seslerin altında derin bir yerlerden ormanın, çığlıkların ve ölen çocukların yalvaran dualarının seslerini duyuyordu ve karanlıkta ağlayan bebeklerin. Seslerin altında bir yerlerde hayal ettiği şey onu çağırıyordu. Severin'den bu ağaçlık yerden her şeyden kaçmayı düşündü. 10 yaşındayken yaptığı gibi koşmak, koşmak ve sonsuza kadar koşmak. Ama bu kez hareketsiz durdu. Bir şey onu orada tuttu. Gözlerini dehşet verici görüntüye çevirdi. Severin'in sesi kasvetli bir hale dönüşmüştü. ''Eğer söylersen Aaron, Jessica'ya ne olduğunu açıklamak zorunda kalırım. Gerçekte ne olduğunu.'' Bu sözcükler midesine bir yumruk yemiş gibi sarsmıştı onu. Cevap veremeyecek kadar soluksuz bırakmıştı. Ne? Aaron bakışlarıyla Severin'in bakışlarını aradı. Biliyor olamazdı. Jessica. Severin ismi yavaşça düşünerek her harfin tadını çıkararak söylemişti. Ona aslında ne olduğunu. Severin sırıttı ve çakıyı bileğine sürttü. Kesmek için değil, sadece Aaron Jeffrey Kincaid'in kimsenin bilmesinin mümkün olmadığını düşündüğü şeyi bildiğini göstermek için. Severin devam etti. Bileğindeki yara izini geçen hafta sen üstünü değiştirirken gördüm ve geçen ay Jessica Rembrandt'ın başına gelenleri hatırladım. Olayları birbirine bağlamak o kadar zor olmadı. İlk başta belki gerçekten onunla birlikte ölmeyi planladığını ve sonra son dakikada korktuğunu ve devam edemediğini düşündüm. Ama aslında böyle olmadı değil mi? Durakladı ama kısa bir süre için. Gerçek bir soru değildi. Onu ikna ettin değil mi? Son birkaç cümlede sesi, duruşu, tonlaması, soğukkanlı, yargılamadan samimi hayranlığa kaymıştı. Bunu yapması için onu ikna ettim. Aaron cevap vermeyince Severn başıyla onayladı. Parmak uçlarındaki kanı sallayarak yere fırlattı. Evet, ben de öyle düşünmüştüm. Aaron söyleyecek hiçbir şey bulamıyordu. İçini kaplayan duygunun öfke mi, korku mu yoksa tiksinti mi olduğunu bilmiyordu. Onu seviyordum dedi sonunda. Severn başını salladı. Evet dedi basitçe, biliyorum. Duraksadı, sonra devam etti. Yani kimseye söylemezsen ben de söylemem. Aramızda iki küçük sırrımız olacak. Kız ve kedi. Sessizlik anlaşmalarını temsilen kanlı parmağını dudaklarına götürdü. Şşşşt! Aaron boş boş bakarak bileğindeki taze yarayı kaşıdı, başını salladı. Kimseye söylemem. Severn ayaklarını dört kazığa bağladı, acıdan kıvranan kediye baktı. Sonra tekrar Aaron'a yemin eder misin dedi. Aaron başını salladı. Severn cebinden sarı bir kurdele çıkardı ve kediye döndü. Sonra Aaron'a baktı. İstersen kalabilirsin. En iyi kısmı şimdi başlıyor. Ve Aaron kaldı bitene kadar. Ve hatta sonra biraz daha kaldı. Severn'ın annesi hakkında anlattıklarını dinleyecek kadar. 45. Bölüm. İki genç kamp ateşi için açtıkları çukurun çevresinde oturuyorlardı. Küçük bir ateş yakmışlardı ve sigara içip sırayla hikayelerini anlatıyorlardı. Aaron Severn'a ailesini, ormanda yaşananları, bebekleri ve kaderini anlattı. Sonra ateşe uzun bir sopa atarken Severn da Aaron'a dolaptan çıkınca ne gördüğünü anlattı. 15 Temmuz 1981, Memphis, Tennessee, saat 19.17. 9 yaşındaki çocuk annesinin kendine doğru eğilmesini izledi ve alnına kondurduğu ıslak öpücüğü hissetti. Tatlı bir parfüm kokusu geliyordu. Şimdi sessiz ve iyi bir çocuk ol ve annenin işini sakın bölme, anladın mı? Çocuk başını salladı. Annenin işini bölersen ne olacağını biliyorsun değil mi? Yine salladı. Ev olarak kullandıkları genişçe romorkörün pencereye yakın bir yerindeki havalandırma cihazı öksürüp vınlıyordu. Kadın kocaman aralık ağzıyla sırıttı, 5 dişi eksikti. Anneni dinleyeceğini biliyordum, iyi bir çocuk olacağını biliyordum. Severn bir kez daha başıyla onayladı. Kötü bir çocuk olmak istemiyordu, kötü çocuk olduğunda başına gelenlerden hoşlanmıyordu. Bütün gece boyunca dolapta kalmayı sevmiyordu. Annesini memnun etmek istiyordu. Tabii ki bunu istiyordu. Tıpkı her iyi çocuğun isteyeceği gibi. Mümkün olduğunca çabuk çıkaracağım seni dedi. Sonra birden değişti. Annesini Severn'ın tanımadığı birine dönüştüren o garip değişim. Bu ilaçlarını bir süredir almadığı anlamına geliyordu bazen. Bazen de çok fazla aldı. Yüzü korkunç ve kırmızı, sesi kızgın ve sert bir hal alıyordu. ''Sakın çıt çıkarayım deme çocuk, sesini duymayayım. Annen çalışmak zorunda, anlıyor musun?'' Yine başını sallıyor, gözleri kocaman açılmış, kalbi deli gibi çarpıyor. İşte bu yüzden Severn kendi isteğiyle yatak odası dolabına gidip yere oturdu. Söylendiği gibi davranırsa çok uzun sürmezdi. Annesi dolap kapısını kapattı ve kilitledi. Şimdi dışarı çıkamazdı, şimdi kontrol annesindeydi. Kapının altıyla yerin arasında kalan boşluktan sızan ince ışık şeridine baktı. Birazdan annesi yatak odası ışığını kapatınca içerisi kararacaktı. Severn dış kapının açıldığını, bir adamın boğuk sesini ve adamla ilgileniyormuş gibi yapan annesinin genç kızlara özgü kıkırdamalarını duydu. Annesinin işiydi bu, çocuk bunu biliyordu. Sonra yatak odası kapısının açılıp kapandığını duydu. Birkaç dakika sonra banyo ışığı da söndü ve annesi işini yapmaya başladı. Sonra gerçekten hiç anlamadığı sesler duymaya başladı. Aynı anda hem korkutucu hem de güzel, yumuşak ve rahatlatıcı sesler. Ama bunları duymaktan hoşlanmıyordu. O yüzden dolapta oturup her zaman yaptığı şeyi yaptı. Aklından oyunlar oynama. İlk başta daha küçükken oynadığı oyun XOX'ti. Her iki tarafı da kendisi oynuyordu. Önce X, sonra O oluyordu. Oyunu rakibinin bakış açısıyla görebilmek için, ki rakibi de kendisiydi, oyun tahtasını aklında ters çeviriyordu. Ama sonuçta fark etti ki XOX oyununda ne yaptığını bildiğin için kendini yenmen mümkün değil. İki tarafı da kendisi oynadığı için yenilmesi de imkansızdı. Bu yüzden oyun çok çabuk eskidi. Sonra dama öğrendi. İlk başta tüm taşların yerini, yaptığı hareketleri ve aldığı taşları aklında tutmak çok zor geldi. Tahtada hareket eden tüm kırmızı ve siyah taşların ilerleyişini hatırlamak için zihnini eğitmesi çok zamanını aldı. Ama zamanla onu da yapmayı başardı. Ödevini yapmadı veya annesini memnun etmediği zamanlarda dolapta pratik yapmak için çok vakti oluyordu. Ama zamanla damadaki kazanma stratejilerinin de sınırlı olduğunu keşfetti. O yüzden sonunda satranca başlamaya karar verdi. Satrançta olasılıklar neredeyse sınırsızdı ve ilk hareketi hangi taşın yaptığının da bir önemi yoktu. Evet, beyazın ilk olduğu için küçük bir avantajı vardı ama her iki taraf da kazanabilirdi, her iki taraf da kaybedebilirdi. Gerçekten kendisini yenebilirdi. Ama bu gece sinirli adamın olduğu gece bir şeyler farklıydı. Normalde Severn sesleri bir şekilde kendinden uzak tutmakta, onları gerçek değilmiş gibi algılamakta oldukça başarılıydı. Ama bu gece sesler dolaba girip ona ulaşmayı başarıyordu. Bu seslerde farklı bir türde aciliyet vardı. Sesler soluma seslerine ve tehditlere dönüştü ve duymaması gereken sesler duydu. Vurma sesleri, kesme sesleri ve ıslak sesler. Ve sonra bir daha hiçbir zaman duymak istemeyeceği bir kesme, yırtma sesi. Sesleri duymamak için şarkı mırıldanmaya çalıştı ama işe yaramadı. Hareket etmedi. Anneciği gelene kadar hareket etmeye cesaret edemedi. Bekledi. Hatta yatak odası kapısının açılıp kapandığını, dış kapının sertçe vurulduğunu duyduktan sonra bile bekledi. Odada dolap kapısının ilerisindeki hafif nefes alma sesleri kesildikten ve her şey sessizliğe gömüldükten sonra bile beklemeye devam etti. Satranç oynayarak, kazanarak, kaybederek, sonuçta hepsi aynıydı. Bekledi, oynadı, bekledi ve oynadı. Daha fazla bekleyecek hali kalmayana kadar bekledi. "Anne!" diye fısıldadı en sonunda. Sesi boğuktu. Hatta kendi boğazından geliyor gibi bile değildi. "Orada mısın?" Cevap yok, ses yok. Belki de uyuyordu. Uyandırmak istemezdi, vereceği tepkiden korkardı. Ama hemen uyuyakalması garipti. Genellikle elinden geldiğince çabuk gelir, dolabın kapısını açardı. Hatta bazen parayı saymayı bitirmeden. "Anne!" Kendi sesinin dolabın içindeki yansımasını duydu ama annesinden bir cevap gelmedi. Havalandırma cihazının cızırtısı ve pencere kenarından gelen aletin bozulmadan önceki son çırpınışları dışında hiçbir ses gelmedi. Saatler geçtikçe seslenmeleri önce bağırtılara, sonra çığlıklara ve en sonunda inlemelere dönüştü. Sonra her şey hıçkırıklar içinde kayboldu. Annesinin gelmesi için bağırdı, yalvardı ama annesi gelmedi. Elleri soyulana kadar kapıya vurdu ama annesi cevap vermedi. Neden gelmiyordu, onu sevmiyor muydu? Bir süre sonra gözyaşları durdu. Yine satranç oynamaya çalıştı. Satranç tahtasını ve taşları hayal etmeye çalıştı ama kafasındaki tahta devrilmişti. Tüm parçalar zihninde yerlere saçılmıştı. Onları tekrar düzeltemiyor gibiydi. Ne kadar çok denerse denesin yine dağılıyor, yere saçılıyorlardı, yerle bir oluyorlardı. Oyun bitmişti. "Anne!" Dolap kapağına doğru tekrar ve tekrar atıldı, yorgun, perişan sesiyle çığlıklar atarak. Ama anneciği cevap vermedi ve onu dışarı çıkarmak için gelmedi. Hareket etmeyeceğini bildiği halde kilitli kapı kolunu tekrar ve tekrar açmaya çalıştı. Sabah olduğunda artık bağırmıyordu, kapıya vurmuyordu. Sadece köşede oturmuş, dolap kapağının ötesinden gelen garip, hafif beklemiş kokunun ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Bütün günü dolapta geçirdi. Ah, havalandırmanın çalışmasını ne kadar isterdi. Öğleden sonra geç saatlerde sinekleri fark etti. Birkaçı kapının altından içeri girmiş, sıcak dolapta ona eşlik etmeye başlamıştı. Kovmaya çalıştı ama sinirli, koyu renk bir bulut gibi etrafında vızıldamaya devam ettiler. Çok fazla sinek vardı. Üçüncü gün ancak dolabın köşesinde bulduğu şemsiyeyi aldıktan, ucunu tahtaya saplayıp daha sonra tekmeleyerek büyütmeyi başardığı bir delik açtıktan ve delikten elini uzatıp kilidi açtıktan sonra dışarı çıkabildi. Ancak o zaman loş alacak karanlık ışığı odadaki her şeye garip, kırmızımsı bir parıltı vermişti. "Anne!" Ancak o zaman yatağı gördü. "Orada mısın anne?" Ancak o zaman. Yatakta bir şey yatıyordu ama örtüler çok karışık ve dolaşıktı. Altındaki şey ise oldukça tuhaftı. Örtünün, duvarın ve yatak başının üzerinde koyu renk halkalar ve lekeler oluşmuştu. Annesinin aldığında sinekler yürüyordu ama Severin kadının onları neden kovalamadığını anlayamıyordu. ''Bu koku ne anne?'' Yatağın yanında sarı eşarp duruyordu. Annesinin en sevdiği, özel durumlarda takmayı sevdiği. ''Üzerini iyice örteyim anne.'' Ve dediğini yaptı. Hatta yatağın yanından sarı eşarbı aldı ve kadının katı, keçeleşmiş saçına usulca bağladı. Ancak o zaman, işte oldu anne, böyle daha iyi, artık her şey düzelecek. Ve yatağa uzanıp sinekler kolunda dolaşırken annesine sıkı sıkı sarıldı. Ancak o zaman aklından satranç oynamayı sonsuza kadar bıraktı. Satranç taşları kimsenin bir daha asla bulamayacağı kadar uzağa dağıldılar. Aaron Jeffrey Kincaid bu hikayeyi dinleyişini Severin'le grup evinde tanışmasını, sadece bir çakı kullanarak kediye neler yaptığını hatırladı. Bunları geçen yaz Kuzey Carolina'da Q875'i araştırırken hatırladı. Çünkü satranç taşlarını, bıçak yaralarını ve saçlarına sarı kurdele bağlı ölü kızları o zaman duydu ve duyar duymaz anladı. Severin olmalıydı bu, mutlaka oydu. Zamanlama mükemmeldi gerçekten. Çünkü Güneydoğu'da ölen bazı genç kadınlar ortaya çıkınca aileden iki kişiyi ilgilendiren bir sorunu nasıl çözeceğini anında buldu. Çözüm oldukça temiz görünüyordu. Dikkatleri gereksiz yere ailesinin ya da çok dikkatli bir şekilde yaptıkları planların üzerine çekmeden Bethany ve Alexis'le ilgilenmesine fırsat verecekti. Kızların ikisini başka birinin öldürdüğünü polis bir süre sonra anlayabilirdi ama şimdi bunu dert etmesine gerek yoktu. Sadece biraz zaman kazanmaya ihtiyacı vardı. Ekim'in 27'sine kadar, sonrası önemli değildi zaten. Çünkü sonraki 3 hafta boyunca teşhis edilmesi gereken o kadar çok ceset olacaktı ki dünya ölen o iki kadını hatırlamayacaktı bile. Bazı yara izleri sonsuza kadar okşamak içindir. Ah evet. Baba bununla gurur duyardı. 19. ayrımın sonu. Sayfa 255.